Ayrım 13.
Emir eri tatlı ve kahveleri getirdi içeri. Tatlı üzerinde katı bir sosu olan bir tür siyah ekmek pudingiydi. Lamba tütüyordu. Siyah duman bacaya doğru yükseliyordu. İki mum getirip şu lambayı götür dedi binbaşı. Emir eri her biri bir kaseye koyulmuş yanan iki mum getirdi ve lambayı üfleyip söndürdükten sonra dışarı götürdü. Rinaldi şimdi sessizleşmişti, iyileşmiş görünüyordu. Bir süre konuştuk ve kahveden sonra hepimiz koridora çıktık. Sen rahiple konuşmak istersin. Benim de kasabaya inmem gerek dedi Rinaldi. İyi geceler rahip. İyi geceler Rinaldo dedi rahip. Seni göreceğim Freddy dedi Rinaldi. Evet dedim. İçeri erken gel. Yüzünü buruşturup kapıdan dışarı çıktı. Binbaşı bizimle birlikte duruyordu. Çok yorgun ve aşırı çalıştı dedi. Üstelik sifiliz olduğunu sanıyor. Buna inanmıyorum ama yine de yakalanmış olabilir. Kendini tedavi ediyor. İyi geceler. Gün ışımadan önce ayrılacaksın değil mi Enrico? Evet. Öyleyse güle güle dedi. İyi şanslar. Peduzzi seni uyandırıp seninle birlikte gidecek. Hoşça kalın Signor Maggiore. Güle güle. Bir Avusturya saldırısından söz ediyorlar ama ben inanmıyorum. Umarım olmaz. Ama ne olursa olsun burada olmayacak. Cino sana her şeyi anlatır. Telefon iyi çalışıyor artık. Düzenli olarak ararım. Lütfen öyle yap. İyi geceler. Rinaldi'nin çok fazla brandi içmesine izin verme. Çalışırım. İyi geceler rahip. İyi geceler Signor Maggiore. Yanımızdan ayrılıp ofisine girdi. Bölüm 26. Kapıya gidip dışarı baktım. Yağmur dinmişti ama sis vardı. Yukarı çıkalım mı diye sordum rahibe. Yalnızca kısa bir süre kalabilirim. Haydi yukarı gel. Merdivenlerden çıkıp odama girdik. Rinaldi'nin yatağına uzandım. Rahip emir erinin düzelttiği yatağımın üzerine oturdu. Oda karanlıktı. Evet dedi. Söyle bakalım gerçekten nasılsın? İyiyim, bu gece yorgunum. Ben de yorgunum ama bir nedeni yok yorgunluğumun. Peki ya savaş? Yakında biteceğini hissediyorum. Niçin olduğunu bilmiyorum ama öyle hissediyorum. Nasıl hissediyorsun bunu? Binbaşının nasıl olduğunu biliyorsun değil mi? Çok kibardır. Şimdilerde birçok insan böyle oldu. Ben de kendimi böyle hissediyorum dedim. Korkunç bir yaz oldu dedi rahip. Şimdi onu burada bıraktığım zaman olduğundan daha kendinden emin görünüyordu. Orada olmadıkça nasıl bir şey olduğuna inanamazsın. Orada olunca da nasıl olabileceğini anlıyorsun. Birçok insan savaşın ne olduğunu bu yaz anladı. Hiçbir zaman anlayamayacaklarını düşündüğüm subaylar bile anlıyorlar şimdi. Şimdi ne olacak? Elimle örtüyü düzelttim. Bilmiyorum ama çok uzun süreceğini sanmıyorum. Peki ne olacak? Savaşmayı bırakacaklar. Kim? İki yanda. Umarım dedim. İnanmıyor musun buna? İki yanında bir anda savaşmayı bırakacaklarına inanmıyorum. Sanırım böyle olmaz. Bu kadarını beklemek çok fazla olur. Ama insanlardaki değişiklikleri gördüğümde bunun böyle sürebileceğini düşünemiyorum. Bu yazki savaşı kim kazandı? Hiç kimse. Avusturyalılar kazandı dedim. San Gabriel'in alınmasının önüne geçtiler. Onlar kazandı. Savaşmayı bırakmayacaklar. Eğer onlar da bizim hissettiğimiz gibi hissediyorlarsa bırakabilirler. Aynı şeylerin içinden geçtiler onlar da. Hiç kimse kazanırken bırakmaz. Benim cesaretimi kırıyorsun. Yalnızca düşündüğüm şeyleri söyleyebilirim. Öyleyse bunun böyle sürüp gideceğini mi düşünüyorsun? Hiçbir şey olmayacak mı? Bilmiyorum. Yalnızca Avusturyalıların bir zafer kazandıkları sırada savaşı bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bizi Hristiyan yapan şey yenilgi olmuştu. Avusturyalılar da Hristiyan, Bosnalılar dışında. Teknik anlamda Hristiyan demek istemiyorum. Demek istediğim şey İsa gibi Hristiyan. Hiçbir şey söylemedi. Şimdi hepimiz daha nazik ve iyiyiz. Çünkü yenildik. Eğer Peter bahçede onu kurtarmış olsaydı, İsa'mız nasıl biri olurdu? Tam aynısı olurdu. Sanmıyorum dedim. Sen benim cesaretimi kırıyorsun dedi. Bir şey olacağına inanıyorum ve bunun için dua ediyorum. Çok yakın olduğunu hissediyorum. Bir şeyler olabilir dedim. Ama bu yalnızca bize olacak. Eğer onlar da bizim gibi hissetselerdi, o zaman iyi olurdu. Ama bizi yendiler. Onlar başka türlü hissediyorlar. Birçok asker her zaman böyle hissetmiştir. Bunun nedeni yenilmiş olmaları değil ki. Onlar daha en başından yenilmişler. Daha çiftliklerinden alınıp orduya sokuldukları zaman yenilmiş onlar. Köylünün bilgeliği buradan gelir. Çünkü daha başında yenilmiştir. Eline güç ver de gör bakalım ne kadar bilge oluyor. Hiçbir şey söylemedi, düşünüyordu. Şimdi ben kendimi de karamsarlaştırdım dedim. Onun için hiç düşünmüyorum böyle şeyleri. Hiç düşünmüyorum ama yine de konuşmaya başladığımda kafamdan düşünmeden bulmuş olduğum şeyleri söylüyorum. Bir şeyler ummuştum. Yenilgi mi? Hayır, daha fazla bir şey. Daha fazla bir şey yok, zafer dışında. Daha kötüsü olabilir. Uzun bir zaman zafer umut etmiştim. Ben de öyle. Şimdi bilmiyorum. Ya biri ya öteki olmak zorunda. Artık zafere inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ama yenilgiye de inanmıyorum. Yine de bu daha iyi olabilir. Peki sen neye inanıyorsun? Uykuya dedim. Ayağa kalktı. Bu kadar uzun süre kaldığım için özür dilerim. Ama seninle konuşmak öyle hoşuma gidiyor ki. Yeniden konuşmak çok güzel. Uyku konusunda söylediklerimle özel bir şey demek istememiştim. Ayağa kalkıp karanlıkta el sıkıştık. Şimdi 307'de uyuyorum dedi. Sabah erkenden yola çıkıyorum. Geri döndüğünde görürüm seni. Birlikte yürüyüp konuşacağız o zaman. Onunla birlikte kapıya yürüdüm. Aşağı inme dedi. Geri dönmüş olman çok güzel. Aslında senin için o kadar güzel olmasa da. Elini omzuma koydu. Benim için de iyi oldu dedim. İyi geceler. İyi geceler, ciao. Ciao dedim. Uykudan ölüyordum. Bölüm 27. Rinaldi içeri girdiğinde uyandım. Ama o konuşmayınca yeniden uykuya daldım. Sabah hava aydınlanmadan giyinip çıktım. Ben ayrılırken Rinaldi daha uyanmamıştı. Beyinsiz ayı daha önce hiç görmemiştim. Irmak kıyısında, yaralanmış olduğum yerin ötelerine, eskiden Avusturyalıların bulundukları yamaçlara çıkmak garip gelmişti. Yeni dik bir yol ve çok sayıda kamyon vardı. İleride yolun düzleştiği yerlerde, ormanları ve sisler arasında kalmış dik tepeleri görüyordum. Hızla ele geçirilmiş oldukları için yanıp yıkılmamış koruluklar vardı. Yol tepeler tarafından korunduğu yerin ötesinde, iki yanındaki ve üzerindeki hasırlarla perdelenmişti. Yıkık bir köyde sonlanıyordu. Çarpışma hattı daha yukarılardaydı. Çevrede çok sayıda top vardı. Evler çok kötü yıkılmıştı ama işler iyi örgütlenmişti. Her yanda işaret levhaları vardı. Cino'yu bulduk. Bize kahve getirdi. Sonra onunla birlikte gidip çeşitli insanlarla tanıştım ve istasyonlara baktım. Cino İngiliz arabaların beyinsiz anın daha aşağılarında Ravne'de olduklarını söyledi. İngilizlere büyük bir hayranlığı vardı. Bombardımanın henüz kesilmediğini ama çok yaralı olmadığını söyledi. Şimdi yağmurlar başladığı için hastalıklar artacaktı. Avusturyalıların saldırı yapması bekleniyordu ama Cino buna inanmıyordu. Bizim de saldırı yapmamız bekleniyordu. Ama yeni askerler getirmedikleri için bunun da olmayacağını düşünüyordu. Yiyecek azdı. Gorizia da doğru dürüst bir yemek yese sevinecekti. Ben ne yemiştim? Ne yediğimi söyleyince bunun harika olduğunu söyledi. Özellikle Dolce'den etkilenmişti. Ayrıntısıyla anlatmamıştım. Yalnızca Dolce demiştim ve sanırım o da ekmek pudinginden daha gelişmiş bir şey olduğunu düşünmüştü. Nereye gideceğini biliyor muydum? Bilmediğimi ama öteki arabalardan kimilerinin Caporetto'da olduklarını söyledim. O yoldan gitmeyi umuyordu. Güzel bir yerdi ve arkasını kaplayan yüksek dağdan hoşuna gitmişti. Cino sevimli bir çocuktu. Herkes onu seviyormuş gibi görünüyordu. Gerçek cehennemin San Gabriel'de olduğunu ve Lom'un ötesindeki saldırının sonuçlarının kötü olduğunu söyledi. Avusturyalıların Ternova Köprüsü boyunca uzanan koruluklarda hemen tepemizde çok büyük sayıda toplarının olduğunu ve geceleri yolu çok kötü bombaladıklarını anlatıyordu. Denizci toplarından bir batarya sinirlerini çok bozuyormuş. Bunları yassı namlularından kolayca tanıyabilecektim. Emir verildiğini duymanızın hemen ardından cayırtı kopuyormuş. Genellikle iki silahı aynı anda ateşliyorlarmış. Birinin hemen ardından ötekini ve patlamadan ortaya saçılan parçalar korkunçmuş. Bana bir tanesini gösterdi. 30 santim uzunluğunda testere gibi bir metal parçası. Beyaz metalden bir alaşıma benziyordu. Bunların çok etkili olduğunu sanmıyorum dedi Cino. Ama beni korkutuyorlar. Sanki dosdoğru senin üzerine geliyormuş gibi duyuluyor hepsi. Önce bir gümbürtü, hemen arkasından cayırtılar ve patlamalar. Seni ölümüne korkuttuktan sonra yaralanmamışsın ne yazar? Karşımızdaki ateş hatlarında şimdi Hırvatların ve Macarların olduğunu söyledi. Askerlerimiz hala saldırı konumundaydılar. sözü edilebilecek bir tel örgü ya da eğer bir Avusturya saldırısı olursa geri çekilebilecek hiçbir yer yoktu. Yaylanın çevresindeki alçak dağlarda savunma için güzel yerler vardı. Ama bunları savunma için örgütleme konusunda hiçbir şey yapılmamıştı. Peki ben ne düşünüyordum beyin sizi hakkında? Buranın daha düz, yaylaya benzer bir yer olduğunu sanıyordum. Bu kadar engebeli olduğunu anlamamıştım. Alto piano dedi Gino ama piano değil. Onun yaşadığı evin bodrumuna geri döndük. Tepesinde düzleşen ve pek derin olmayan bir yamacı savunmanın alçak sıradağları savunmaktan daha kolay ve daha pratik olacağını düşündüğümü söyledim. Bir dağın tepesinde saldırı yapmanın ovada saldırı yapmaktan daha güç olmadığını öne sürüyordum. Bu dağların nasıl olduğuna bakar dedi. Sen Gabriel'e baksana. Evet dedim ama asıl sorun yaşadıkları yer tepedeydi ki burası da düzlüktü. Yukarıya kolayca çıkmışlardı. O kadar da kolayca değil. Evet dedim. Ama bu özel bir durumdu. Çünkü orası zaten bir dağdan çok bir kaleye dönmüştü. Avusturyalılar yıllardır orayı güçlendiriyorlardı. Ben hareketli bir savaş demek istiyordum. Sıra dağlar bir cephe oluşturacak yerler değildi. Çünkü arkalarından dolaşmak çok kolaydı. Aynı zamanda hareket edebilir durumda olmanız gerekirdi ki dağ da çok hareketli değildi. Üstelik adamlar tepelerden aşağı ateş ederken her zaman hedefi şaşırırlardı. Eğer yan kanattan saldırı olursa en iyi adamlar en yüksek dağların tepelerinde kala kalırlardı. Dağlarda savaşa inanmıyordum. Bu konuda çok düşünmüş olduğumu söyledim. Bir dağı siz ele geçirirdiniz, bir başkasını da onlar. Ama işler gerçekten ciddileştiği zaman herkesin dağlardan inmesi gerekirdi. Eğer dağda bir cephen olsaydı ne yapardın o zaman? Henüz bunu düşünmedim dedim. İkimiz de güldük. Ama dedim, eski günlerde Avusturyalılar her zaman Verona dolaylarında dört yandan darbe yerlerdi. Onların ovaya inmesine izin verir ve orada işlerini bitirirlerdi. Evet dedi Gino ama onlar Fransızlardı. Ayrıca başka birinin ülkesinde savaşıyorsan böyle askeri sorunları çok daha kolay çözebilirsin. Evet diye onayladım onu. Senin kendi ülken olduğu zaman böylesine bilimsel bir biçimde bakamıyorsun olaylara. Ruslar yapmışlardı. Napolyon'u tuzağa düşürmek için. Evet ama onların çok fazla toprakları var. Eğer İtalya'da Napolyon'u tuzağa düşürmek için geri çekilmeye çalışırsan kendini birincisi de bulursun. Korkunç bir yer orası dedi Gino. Hiç gitmiş miydin? Kalmak için değil. Ben bir yurt severim dedi Gino. Ama yine de Brindisi'yi ya da Taranto'yu sevemiyorum. Beyinsiz ayı seviyor musun diye sordum. Toprak kutsaldır dedi. Ama biraz daha fazla patates yetişmesini isterdim. Biliyor musun? Buraya geldiğimizde Avusturyalıların diktiği patates tarlaları bulduk. Yiyecek sıkıntısı var mı gerçekten? Hiç bana yetecek kadar yemek olmuyor ama ben çok yerim ve açlık çekmiyorum. Kantin ortalama, savaş hattındaki tümene oldukça iyi yemek veriliyor ama destek hatları pek bir şey almıyorlar. Bir yerlerde bir şeyler yanlış gidiyor. Aslında bir yığın yiyecek olmalıydı. Köpek balıkları onları başka yerlerde satıyordur. Evet, ön cephedeki kıtalara ellerinde ne varsa veriyorlar ama aradakiler sıkıntı çekiyor. Avusturyalıların bütün patateslerini ve korudaki kestaneleri yediler. Onları daha iyi beslemeleri gerekirdi. Biz çok yeriz. Bir yığın yiyecek olduğuna eminim. Yiyecek sıkıntısı çekmek askerlere iyi gelmez. Bunun insanın düşünce yolunu nasıl değiştirdiğini fark ettin mi hiç? Evet dedim. Yiyecekler savaşı kazandırmayabilir ama yoklukları yüzünden bir savaş kaybedilebilir. Şimdi savaş kaybetmekten konuşmayalım. Bu konuda yeterince konuşuluyor zaten. Bu yaz yapılmış olanlar bir hiç uğruna yapılmış olamaz. Bir şey söylemedim. Kutsal, görkemli ve adak gibi sözcükler ve bir hiç uğruna gibi anlatımlar beni her zaman utandırmıştır. Bunları sık sık duyarız. Kimi zaman yağmurun altında dururken kulağımıza şöyle böyle çarparlar. Seslenenin sözleri arasında yalnızca bunları duyabiliriz ve sık sık da okuruz bu sözleri. Başka ilanların üzerine yapıştırılmış savaş duyurularında görürüz. Ve şimdi uzun bir süredir kutsal hiçbir şey görmedim, görkemli şeylerin görkemleri kalmadı ve adaklar Chicago mezbahalarında eti kullanacak bir yer bulamadıkları zaman onu gömmelerine benzer oldu. İşitmeye dayanamadığımız bir yığın sözcük çıktı ortaya ve sonunda yalnızca yer adlarının belli bir saygınlığı kaldı. Belli sayılar ve belli tarihlerde böyle. Bunlar ve yer adları kaldı geriye, yalnızca söylendiklerinde bir anlam aktaran. Zafer, onur, yüreklilik ya da kutsal gibi soyut sözcükler, somut köy adlarının, yol numaralarının, ırmakların adlarının, alay numaralarının ve tarihlerin yanında ayıp sözcükler durumuna düştüler. Cino bir yurtseverdi. Bu yüzden kimi zamanlar bizi birbirimizden ayıran şeyler söylüyordu. Ama aynı zamanda iyi bir çocuktu ve ben onun bir yurtsever olmasını anlıyordum. O böyle doğmuştu. Peduzzi ile birlikte bir arabaya binip Kurzia'ya geri döndüler. Gün boyu fırtına vardı. Yağmur rüzgarın önünde savrularak yağıyordu. Her yerde su birikintileri vardı ve yerler çamurluydu. Yıkık evlerin sıvaları gri ve ıslaktı. Öğleden sonra geç saatlerde yağmur dindi. İki numaralı istasyonumuzda durmuş, sonbaharın çıplak ve ıslak kırlarını, arkadaki tepelerin üzerine çöken bulutları, yolun üzerine serilen ıslak hasırlardan damlayan suları seyrediyordum. Güneş batmadan önce kısa bir süre ortaya çıktı. Dağların ötesindeki çıplak ormanın üzerinde parladı. Bu dağlardaki ormanlarda çok sayıda Avusturya silahı vardı ama pek azı ateş ediyordu. Hattın yakınlarında yıkık bir çiftlik evinin üzerindeki gökyüzünde şarapnel dumanlarının oluşturduğu küçük bulutçukları seyrediyordum. Ortalarında sarı beyaz bir parıltı çakan yumuşak bulutçuklar. Önce parıltıyı görüyor, sonra çatırtıyı duyuyordunuz. Ardından duman topunun dağılışını ve rüzgarda eriyişini görüyordunuz. Ev yıkıntılarının arasında ve istasyonun olduğu yıkık evin yanındaki yolun üzerinde çok sayıda demir şarapnel topları vardı. Ama o öğleden sonra istasyonun yakınını bombalamadılar. İki arabayı doldurup ıslak hasırlarla perdelenen yoldan aşağı sürdük. Güneşin son ışıkları hasırın lifleri arasındaki aralıklardan aşağı sızıyordu. Tepenin arkasındaki açıklık yola çıkmadan önce güneş batmıştı. Üstü açık yoldan aşağıya doğru indik. Yol açıklık bir alana dönüp de kare biçiminde kemerli bir hasır tünelin içine girdiği sırada yağmur yeniden başladı. Gece rüzgar arttı. Sabah saat 3'te bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında bombardıman sürüyordu. Hırvatlar dağdaki çayırları ve korulukları geçip ön hatların dibine kadar gelmişlerdi. Karanlıkta yağmur altında çarpışıyorlardı. Bir karşı saldırı ikinci sıradaki adamları korkutup geri kaçırdı. Çok fazla bombardıman vardı. Yağmur olduğu için havaya sürekli roketler atılıyordu ve hat boyunca makinalı tüfek ve tüfek atışları sürüyordu. Yeniden gelmedikleri için ortalık biraz daha sessizleşti. Rüzgar ve yağmurun sesleri arasında kuzeyde, uzaklarda büyük bir bombardımanın seslerini duyabiliyorduk. İstasyona yaralılar geliyordu. Kimileri sedyelerle taşınıyor, kimileri yürüyor, kimileri savaş alanından gelen adamların sırtında getiriliyorlardı. İliklerine kadar ıslanmışlardı ve hepsi korkmuştu. İki arabayı istasyonun bodrumundan sedye ile yukarı çıkarılanlarla doldurduk. İkinci arabanın kapısını kapatıp kilitlediğim sırada yüzüme çarpan yağmurun kara dönüştüğünü hissetmiştim. Kar tanecikleri yağmurla birlikte hızla iniyorlardı. Hava aydınlandığında fırtına sürüyordu ama kar dinmişti. Islak yere düştüklerinde karlar erimişti ve şimdi yeniden yağmur yağıyordu. Güneşin doğmasının hemen ardından yeni bir saldırı yapılmış ama başarısız olmuştu. Gün boyunca bir saldırı beklemiştik ama saldırı güneş alçalırken başladı. Güneye Avusturya silahlarının yoğun olduğu uzun koruluk yamacın aşağısına atışlar başladı. Biz de bombalanmayı bekliyorduk ama gelmemişti. Hava kararıyordu. Silahlar köyün arkasındaki tarlalardan ateş ediyorlardı. Bizden uzağa giden mermilerin rahatlatıcı bir sesi vardı. Güneye yapılan saldırının başarısız olduğunu duyduk. O gece saldırmadılar ama kuzeyden hatları yarmış olduklarını duyduk. Gece geri çekilmeye hazırlanacağımız sözleri dolaşıyordu. İstasyonun yüzbaşısı söylemişti bana. O da tümenden duymuş. Bir süre sonra telefonun başından geri geldiğinde bunun bir yalan olduğunu söyledi. Tugay'a beyinsiz hattının ne olursa olsun savunulması emri verilmiş. Hatların yarılmasıyla ilgili sözleri sorduğumda Tugay'dan Avusturyalıların Caporetto dolaylarında 27. Ordu birliklerini yardıklarını duyduğunu söyledi. Gün boyunca kuzeyde büyük bir çarpışma olmuştu. Eğer bu piçler onların geçmesine izin verirlerse işimiz bitik dedi. Saldıranlar Almanlar dedi sağlık subaylarından biri. Almanlar sözü korkutucu bir sözdü. Almanlarla hiçbir işimizin olmasını istemiyorduk. 15 tane Alman tümeni var dedi sağlık subayı. Hatları yarmışlar ve bizim bağlantımızı koparacaklar. Tugay da bu hattın savunulacağını söylüyorlar. Çok kötü yarmadıklarını ve Monte Maggiore dağları boyunca bir hat oluşturacağımızı söylüyorlar. Onlar nereden duyuyor bunu? Tümenden. Geri çekileceğimiz sözü de tümenden gelmişti. Biz kol orduya bağlı olarak çalışıyoruz dedim. Ama burada sana bağlıyım. Doğal olarak bana gitmemi söylediğin zaman gideceğim. Ama emirleri doğru dürüst al sen de. Bizim burada kalmamız emrediliyor. Yaralıları buradan uzaklaştırıp bakım istasyonuna götür. Zaman zaman bakım istasyonundan yaralıları uzaklaştırıp Sahra Hastanesi'ne de götürürüz dedim. Söylesene, hiç geri çekilme görmedim ben. Eğer geri çekilirsek bütün yaralılar nasıl taşınıyor? Taşınmıyorlar. Alabildikleri kadarını alıp gerisini bırakırlar. Arabalara ne koyacağım? Hastane donatımı. Tamam dedim. Ertesi gece geri çekilme başladı. Almanların ve Avusturyalıların kuzeyde hattı yardıklarını ve dağdaki vadilerden aşağıya Svidale ve Udine yönünde ilerlediklerini duyduk. Geri çekilme düzenli, ıslak ve iç karartıcıydı. Geceleyin kalabalık yollardan ağır ağır ilerlerken, yağmur altında yürüyen askerlerin, silahların, vagonları çeken atların, katırların, kamyonların yanından geçiyorduk. Hepsi cepheden uzaklaşıyorlardı. İlerlemede olduğundan daha fazla düzensizlik yoktu. O gece yayla üzerindeki en az yıkık köylere kurulmuş olan sahra hastanelerinin boşaltılmasına yardım ettik. Yaralıları ırmak yatağındaki plavaya indiriyorduk. Ertesi gün bütün gün yağmur altında hastaneleri boşaltmakla ve plavadaki istasyonlardan yaralıları taşımakla uğraştık. Yağmur durmadan yağıyordu. Beyinsiz'e ordusu Ekim yağmurları altında yayladan aşağı çekildi. O yılın ilkbaharında büyük zaferlerin kazanıldığı ırmağı geçti. Ertesi gün ortasında Gorizia'ya geldik. Yağmur dinmişti. Kasaba neredeyse bomboştu. Yoldan yukarı çıkarken askerlerin genel evindeki kızları bir kamyona doldurduklarını gördük. 7 kız vardı. Hepsi de şapkalarını ve paltolarını giymişlerdi. Ellerinde küçük bavullar taşıyorlardı. Kızlardan ikisi ağlıyordu. Ötekilerden biri bize gülümseyip dilini çıkararak aşağı yukarı oynattı. Dolgun kırmızı dudakları ve kara gözleri vardı. Arabayı durdurup indim. Yanlarına gidip patronları olan kadınla konuştum. Subayların genel evindeki kızların o sabah erkenden ayrılmış olduklarını söyledi. Nereye gidiyorlardı? Conegliano'ya dedi. Kamyon hareket etti. Dolgun dudaklı kız bize dilini çıkardı. Patron el salladı. İki kız ağlamayı sürdürüyorlardı. Ötekiler ilgiyle kasabayı seyrediyorlardı. Arabaya geri döndüm. Onlarla gitmeliydik dedi Bonello. İyi bir yolculuk olurdu. İyi bir yolculuk yapacağız dedim. Cehennem gibi bir yolculuk yapacağız. Ben de onu demek istedim dedim. Villanın girişine geldik. Şu sert bebeklerden kimileri eve girerlerken orada olmak isterdim. Sence yaparlar mı bunu? Elbette. İkinci orduda herkes o patronu tanır. Villanın dışına gelmiştik. Ona büyük ana diyorlar dedi Bonello. Kızlar yeni ama kadını herkes tanır. Kızları geri çekilmeden hemen önce getirmiş olmalılar. Ne biçim zaman geçirecekler? Hem de ne biçim?